Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Mustafa Asım Küçük Aşçı imzalı Gelmeden Önce başlıklı yazıyı aktaracağız. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde bazı üslupları tekrar ederek vurgulamıştır. Tekrar tekrar duymaya muhtaç olduğumuz hakikatleri tekrar tekrar beyan buyurmuştur. Bu üsluplardan biri min kalbi en ye'tiye, o gün o azap gelmeden önce zaman zarfı ve bir talimat. Biz de kullanırız. İş işten geçmeden kalk, fırsat kaçmadan koş, son otobüs kalkmadan yetiş. Çünkü insan tabiatında erteleme, tembellik etme, ağırdan alma hastalığı vardır. Bunun iki temel sebebi olabilir: inançsızlık ve ümitsizlik, rehavet ve aşırı ümit. İnanmayan, şüphe duyan biri davete icabet etmez, kendini yormak istemez. Burada tembellik mi, inançsızlıktan doğmaktadır, inançsızlık mı tembellikten iç içe geçmiş gibidir. İnançsızları harekete geçirmek için korkutmak gerekir. İnzar, uyarmak, ikaz etmek. Kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Nuh 1. Diğer peygamberler de hep kavimlerini sizin adınıza büyük bir azaptan korkuyorum diye uyarmışlardır. İnançsızlar bu sefer bu ikazları geri püskürtmek için tacizkar taleplerde ve suallerde bulunurlar. Ne zamanmış o azap? Hadi getir bakalım o azabı. İnanmadıkları için aslında getiremezsin çünkü yok manasında bu taleplerde bulunmakta ve sormaktadırlar. Fakat Kur'an o hak vaadi bu şekilde istedikleri için bu fiillerini azabı aceleyle istemek olarak tarif eder. İnanmalarının ve davete icabet etmelerinin önünde bu bekleyiş ve sorular olduğu için birçok ayette şu ifade geçer. O İslam'a girmeyip şeytana tabi olanlar yalnız gözetliyorlar ki Allah buluttan gölgelikler içinde meleklerle geliversin ve kendilerine iş bitiriversin, onları helak ediversin. Halbuki işlerin hepsi Allah'a döndürülür. Bakara 210. Yani Cenab-ı Hak taleplerindeki çelişkiyi onlara hatırlatır. İnanmak için şart koştuğunuz şey geldiğinde artık iş işten geçmiş olacaktır. Niçin iş işten geçmiş olur? Birinci sebep, imtihanın tabiatıdır. Şöyle bir misal verebiliriz. Hoca imtihandaki sorunun cevabını tahtaya yazmış. Fakat onu bir perdeyle örtmüştür. İmtihan süresi bittikten sonra perdeyi açar. Cevap tahtada belirir. Bundan sonra cevap veren geçerli puan alabilir mi? Sınıfı geçebilir mi? Elbette hayır. Kulluk imtihanının ilk şartı gayba imandır. İnanılacak esaslar gayb olmasa buna inanç değil bilgi denirdi. Şu ayet bu hakikati açıkça beyan eder. Onlar iman etmek için neyi bekliyorlar? Ölüm veya azap meleklerinin gelmesini mi? Haklarında Rabbinin azap hükmünü verip bunu icraya koymasını mı? Yahut Rabbinin kıyametle ilgili bazı alametlerinin ortaya çıkmasını mı? Fakat Rabbinin bunlar türünde bir ayetinin geldiği gün, eğer kişi daha önce iman etmiş veya imanı bir iddiadan ibaret kalıp onunla hayırlı bir iş yapmamışsa, artık o gün inanması kendisine bir fayda sağlamaz. Onlara, bekleyin bakalım, şüphesiz biz de bekliyoruz de. En'am 158. İkinci sebep, fiziki engeldir. Bir nevi geri dönüşün imkansızlığıdır. Allah için imkansızlık yoktur fakat Allah vaadinden dönmez. Süresi içinde doğru cevabı vermeyenler için zamanı geri saracak, onlara zaman yolculuğu yaptıracak değildir. Davete icabeti engelleyen inançsızlığın daha zayıf bir türü de ümitsizliktir. Bir nevi kulun kendine inanmamasıdır. Mutlak yeis küfürdür. Hafın aşırılığı kişiyi yeise sürükleyebilir. Bu sebeple korku ve ümit arasında olmak emredilmiştir. Davete icabeti erteleyen diğer amil, yani rehavet, tembellik ve aşırı iyimserliğe gelince, yazımızın başında zikrettiğimiz kalıp daha ziyade bu gruba hitap etmektedir. Ey nefislerine yazık eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Hitabından sonra iki kere davet aynı üslupla tekrarlanmakta. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, ona teslim olun, sonra size yardım edilmez. Zümer 54. Allah'a yönelmek bir başka ayet. Allah katından dönüşü olmayan bir gün, kıyamet günü gelmeden önce yönünü o gerçekliğine çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır. Rum 43. Yine Allah'a, onun dinine yönelmek. İstikamet, doğru yöne yönelmekle başlar. Başka yönlere yönelmişken, geçici, mevsimlik kulluklarla kurtuluş ne kadar mümkün olabilir ki? Diğer talimatsa, Kur'an'a ittiba etmek. Siz farkında olmadan, ansızın başınıza azap gelmeden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline, Kur'an'a tabi olun. Zümer 55. Bir başka ayette Kur'an nimeti ondan mahrum kalma ihtimaliyle tefekkür ettirilir. Üslup benzerdir. Eğer biz bundan, Kur'an'dan önce onları bir azapla helak etseydik, muhakkak ki şöyle diyeceklerdi. Ya Rabbi, ne olurdu bize bir elçi gönderseydin de şu aşağılığa ve rüsvalığa düşmeden önce ayetlerine uysaydık. Taha 134. Kur'an'a uymamak, zillete düşmektir. Rezil, rüsvay olmaktır. Kur'an'a uymak çok şumullü bir emirdir. Bütün talimatlar, bütün emir ve yasaklara uymak. Dünyada insanları tembelliğe veya gevşekliğe iten bazı düzensizlikler vardır. Mesela bir vergi ödenecektir, bir müracaat yapılacaktır ama son gün süre uzatılır. O son saate yetişmek için çabalayanlara, fedakarlıkta bulunanlara hakaret gibidir o uzatma. Ama hep gelir, bazen ilave süre gelmez, daha beteri olur. Vergiyi cezai zamanında ödemeyene indirim yapılır. İmar afları, borç yapılandırmaları, eğitim afları vesaire böyledir. Dünya şartlarında sıkça rastlanan bu durum, ahiret işlerinde asla yaşanmayacaktır. Allah tarafından tehdit olunduğunuz ve başkalarınca kendisi için geri çevrilme imkanı olmayan bir gün gelmeden önce, Rabbinizin davetine icabet edin. O gün ne size sığınacak bir yer, ne de sizin için günahlarınızı inkar etmeye bir çare vardır. Şura 47. Geri döndürülme ihtimali yok. Sığınacak, saklanacak bir yer yok. İnkar yoluna giderek kurtulma şansı yok. Dünyada adaletin pençesinden kaçacak yerler olabilir. İade anlaşması olmayan bir ülkeye kapağı atarak cezadan kurtulabilirsiniz. Dünya muhakemelerinde bazen delil yetersizliği sizin lehinize bir sonuç doğurur. Bu sebeple zanlıların susma hakkından bahsedilir. Baskıyla itiraf alma yolları yasaklanır, alınsa bile geçersiz sayılır vesaire. Ahirette herhangi bir sorgulamadan, bilmezden gelerek, bilmiyordum diyerek, ben yapmadım diyerek kurtulma ihtimali yoktur. Cenab-ı Hak böyle ikazlarda bulunduğu halde yine de çeşitli ümniyeler, hayaller ve kuruntularla Allah'a yönelme ve Kur'an'a ittiba ve ilahi davete icabet dışında kolay yollar aramaya devam ediyoruz. Allah'ın affı ve şefaat gibi hakikatleri de bu yolda istismar edebiliyoruz. Ele aldığımız üslubun kullanıldığı diğer üç ayet ise salih amellere, bilhassa infaka davet ediyor. Ey iman edenler! Kendisinde artık alışveriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün, kıyamet gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda infak edin. Gerçekleri inkar edenler elbette zalimlerdir. Bakara 254. İman eden kullarıma söyle, namazlarını dosdoğru kılsınlar. Kendisinde ne alışveriş ne de dostluk bulunan bir gün gelmeden önce kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah için gizli açık infak etsinler. İbrahim 31. Herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim, beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demesinden önce size verdiğimiz rızıktan infak edin. Münafikun 10. Demek ki infakın sert ve abuz ahiret gününün sıkıntılarından kurtulmada çok büyük bir faydası var. İnsanlar ak akçe kara gün içindir diyerek zor günler için para biriktirirler. Ahiret için biriktirmekse infak etmekle olur. Çünkü o gün alışveriş yoktur. Dostluk, lobicilik, arka çıkacak grupçuluk vesaire yoktur. Bunların yerine infak vardır. Bir nevi peşin ödeme, dostluk için, Allah yolunda dostlar için infak, yatırım. Yukarıdaki iki ayette dostluk, hullet ve hilal kelimeleriyle ifade ediliyor ki, Hazreti İbrahim'in sıfatı olan Halil'le aynı kökten. Bir başka ayette de kıyamet günü dünyevi dostlukların akıbeti yine aynı kökten ahilla kelimesiyle şöyle ifade edilmekte. O gün dost olanlar bile birbirlerine düşman kesilirler, muttakiler hariç. Zuhruf 67. Hazreti İbrahim'in Halilullah olma makamına erişmesi, canından, malından da evladından fedakarlık etmesiyle bu imtihanları vermesiyle mümkün oldu. Kıyamet günü diğer dostluklar bir işe yaramadığında, hatta düşmanlığa dönüştüğünde sadece Allah'a dost olabilen selim bir kalp geçer akçe olacak. Bu akçeyi elde edebilmek de bu dünyadan yatırıp yapmakla mümkün. Perde indikten sonra iman hamlesi işe yaramadığı gibi, ölüm sebebiyle artık seninle bağ kopan maldan infak etmek de mümkün olmaktan çıkıyor. O sebeple o gün gelmeden acele etmek gerekiyor, ertelememek gerekiyor. Bizi infaka ancak merhamet, şefkat ve diyargamlık gibi duygular götürebilir. Diğer taraftan harekete geçmenin önünde tembellik olduğu gibi infakın önünde de açgözlülük, hırs ve cimrilik gibi kötü huylar var. Bunlardan kurtaracak bir güç için iman gerekir ki bu da harekete geçmeyi, davete icabet etmeyi sağlayan ana unsura bizi tekrar götürür. O gün gelmeden Hakk'a yönelen, Kur'an'a ittiba eden, Allah'a icabet ederek namaz kılıp infak edenlere ne mutlu! Mustafa Asım Küçükaşçı imzalı Gelmeden Önce başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Ve şimdi de Kübra Ergin'in kaleme aldığı Tespit mi, Telkin mi başlıklı yazıyla birlikteliğimize devam ediyoruz. Bu zamanda ev sahibi olmak imkansız, o yüzden para biriktirmenin de anlamı kalmadı, diyor genç kardeşimiz. Galiba böyle düşünmenizi istiyorlar. Bu düşünceyi adeta zihninize mayaladılar. Maya da tutmuş zannediyorum, diyorum. Şaşırıyor. Kendi kendini gerçekleştiren kehanet diye bir şey vardır. Bizim atasözlerimizde de bir benzeri vardır. Bir kişiye 40 kere deli desen deli olur. Şimdiki gençler özgürlüğüne düşkün, otorite sevmiyorlar. Gençler çabuk sıkılıyor, çok iş değiştiriyor, mutlu oldukları işlerde çalışmak istiyor. Gençler yurt dışına gitmek istiyor, özellikle Batı ülkelerinde kariyer fırsatları kovalamayı hayal ediyor. Bu gibi söylentiler yayılıyor ve hiç şüphe edilmiyor. Bir müddet sonra da telkinler etkili olmaya başlıyor. Basitçe tüketim alışkanlıklarından bile anlayabilirsiniz. Eskiden filtre kahve içmeden güne başlayamayan bir genç var mıydı? Ne zaman ki kahve mekanları açıldı, bunların Türk kahvesine ve milli içeceğimiz çaya alışkın olan orta yaşlılardan ziyade gençlere pazarlanması kararlaştırıldı. Birdenbire gençler kahve sever oldu. Halbuki gençlerin kahveye ihtiyacı bile yoktur. Beyinlerinin sıfır kilometre pırıl pırıl yandığı çağdadırlar. Asıl ihtiyaçları hayatlarına önce bir gaye, sonra bir hedef seçmek, sonra da bunu gerçekleştirmek için sadakatle uyacakları uygun bir program belirleyip uygulamaktır. Ama tam tersi telkin ediliyor. Zaman çok değişti, teknoloji çok ilerliyor, bazı meslekler yok olacak, insanlar işsiz kalacak. Yani Boşuna uğraşıyorsun, çaba göstermenin faydası yok. Yurt dışına git, kazan, harca, hayatını yaşa. Birikim yapmana, mülk sahibi olmana, aile kurmana gerek yok. Hayat kısa, anı yaşa diyerek günü birlik yaşamayı telkin ediyorlar. Batı'da nüfusun yaşlanması var. Genç nüfusa ihtiyaçları var. Kendi emeklilerini bizim ülkemize gönderip bizim genç nüfusumuzu çekmek istiyorlar. Geçtiğimiz yıllarda İngiltere'de Türkiye emekliler için uygun, ucuz bir ülke diye haber yapılmıştı. Gençlerin global şirketler için çalışması teşvik ediliyor. Kendi ülkesinde kalması, kendi işini kurması halinde o ülkede üretecek, harcayacak, vergi ödeyecek, aile kuracak, geleceği şekillendirecek. Ama bu istenmiyor. Çoğu Haçlı Siyonist İttifakı'nın sermayesi olan global şirketlerde kariyer yarışına atılırsa ömrünü bir hiç uğruna feda etmiş olacak. Evet, bir hiç uğruna. Çünkü o şirketlerde sadece düşük veya orta seviyeli bir pozisyonu işgal edip zekasını, emeğini, teknik detayları çözmek için harcayacak. Şirketin genel politikalarına ise daima sahipleri ve CEO'ları karar verecek. Şirket politikaları ise Batı'nın üstünlüğü fikrinin değişmezliğini empoze edecek. Dünyaya hümanist, eşitlikçi, özgürlükçü, hayvansever, tabiat dostu gibi şirin ambalajlara sarılmış şekilde sunulan politikalarla dini ve milli aidiyetleri en aza indirilmiş dünya vatandaşı gençler üretecek. Gençlerle konuşurken üzerlerindeki etkileri ve yapılan telkinleri fark ediyorsunuz. Ülkemizde her şey kötüye gidiyor, enflasyon yüksek, hayat pahalı gibi bir kötümserlik havası hakim. Aslında tam tersi, belli bir doygunluğa ulaşmanın yan tesirini yaşıyoruz. Eskiden emekli, zahmetli işlerde çalışmaya razı olan nüfus daha fazlaydı. O zamanlar Anadolu insanı büyük şehirlerde tutunmak için ne iş olsa yapıyordu. Rızkını helalden kazanmak, ailesini kimseye muhtaç etmemek için zahmet çekiyordu. Günümüzde kimse zahmetli işlerde çalışmak istemiyor. Mesela inşaat işlerinde biraz ustalığı olan bir kişi çok ciddi gelir elde edebiliyormuş. Hatta biraz gayretli ise gereken ustalığı da birkaç ayda kazanabiliyormuş. 4 yıl üniversite okumak için zaman harcayanlardan daha çok kazanabiliyormuş. Ama sektör eleman bulamıyormuş. Belki üniversite okumak için bu kadar zaman harcadım diye belki de nasıl olsa peder evi geçindiriyor. Benden para kazanmamı bekleyen yok. İstediğim gibi masa başı bir iş bulamazsam evde oturup bilgisayar başında ömür geçirebilirim diye düşündüğü için. Böyle olunca birçok sektör ara eleman bulamıyor. Üretimin maliyeti yükseliyor. Göçmen de istemiyoruz üstelik. Sonra kiralar neden pahalı diye şikayet ediyoruz. Çözüm, yurt dışına gidelim. Koşun gidin, sizi orada hasretle bekliyorlar. Gidin de Nazi artıkları, Ku Klux Klan uyarlamaları sizi de yaksın. Eskiden evler çok mu ucuzdu zannediyorsunuz diyorum. Oturup hesap yapıyoruz. 30 yıl önce ilk evimizi aldığımız zaman altının gramı ne kadardı, asgari ücret ne kadardı diye. O zaman da evleri bedavaya dağıtmıyorlardı. Emlakçılar ağız birliği etmişçesine, bu fiyata oturulabilir bir ev alamazsınız, illa kredi çekmeniz lazım diyordu. Kabul etmiyorduk. Paramız ne kadarına yetiyorsa onu alacağız diyorduk. Öncelikle başımızı sokacak bir ev almayı hedefledik. Birkaç yıl soba yaktık, para biriktirip doğalgaza geçtik. Tutumlu davranıp birikim yaptık. 12 yıl sonra daha iyi bir ev aldık. Çocuklarımızın da odası oldu. Sabırla, tedbirle, tasarrufla, nasibimize rızayla Allah'ın fazlından nasibimizi aradık. Allah Teala'da ne takdir etmişse onu nasip etti. Bu geçici dünyada kimseye muhtaç etmedi elhamdülillah. Belki bu satırları okuyan birçok kişinin hikayesi böyledir. Tabii gençleri suçlamak değil derdim. Tabiatı icabı gençlerin yüzü geleceğe dönüktür. İleri yaşlarda insanlar geçmişin hatıralarıyla daha fazla meşgul olurken elbette gençler geleceğe dair hayallerle daha çok ilgilenir. Gelecekte tabiatı icabı hep sislidir, belirsizdir. Ama bu belirsizlik içinde Allah Teala'nın gizlediği nice nasipler de saklıdır. Onlarla bu hususta konuşmak, cesaretlendirmek, ümitlendirmek lazım. Gençleri böyle kötümserliğe itenlere karşı mutlaka devletin de tedbirler alması lazım. Mesela toplu konut idaresinin Başakşehir gibi çeşitli ilçelerde çok miktarda daire inşa etmesi, Anadolu insanına kaçak gecekondu yapmadan ev sahibi olma imkanı sundu. Şimdi de çözümler üretilmeli ama hep tüketim mekanı olan daireler üretmek sadece bu kısır döngüyü beslemeye yarar. Bu kısır döngü tabiatı icabı toplumu da kısırlaştırıyor zaten. Ekonomiden aileye, nüfus yaşlanmasından gençliğin problemlerini çözmeye kadar kapsamlı bir sonuca ulaşmak için işe temelden başlayabiliriz. Bunun için de işe, mekanları daha maksatlarımıza uygun şekilde inşa etmekle başlayabiliriz. Depremle yeniden gündeme gelen şehirlerin inşası meselesi yeni bir bakış açısı için fırsat sunabilir. Şehirlerin merkezini yüksek binalarla doldurmaya devam etmek yerine büyük şehirlere yakın küçük şehirlere akıllı kasabalar kurabiliriz. Terk edilmiş köyleri ve arazileri toplu bir hale getirerek üretimle aile ve mahalle hayatının iç içe yaşandığı yeni çağ çiftlikleri kurup gençlere uzun vadeli taksitlerle satışını gerçekleştirebiliriz. Bu çiftlikleri planlar ve işletirken teknolojiden de en iyi şekilde yararlanmak mümkün. Böylece gençlere yapay zekayı sırf vakit geçirmek, eğlenmek için değil, verimli bir şekilde üretken olmak için değerlendirme yollarını gösterebiliriz. Hem bu şekilde Müslüman gençler için kadın ve aile meselesi, gelenekçilikle modernizmin en uzlaşmaz çatışma alanı olmaktan çıkabilir. Maddi manevi bütün kapasitelerimizi değerlendirmek için mükemmel bir çalışma sahası ortaya çıkabilir. Şikayet etmenin faydası yok. Düşman düşmanlığını yapacak. Bizi zayıf noktalarımızdan vurmanın yollarını arayacak. Bize düşen de ona bu fırsatı vermeyecek şekilde tedbirli olmak, zayıf halkalarımızı güçlendirmek. Değerli dinleyenlerimiz, Kübra Ergin'in kaleme aldığı Tespit mi, Telkin mi başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak. Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2025 sayısından aktardık yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.